Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Merhabalar Ahmet Bey, günaydın.
Günaydın, günaydın.
Günaydın Ahmet Bey, merhaba.
Günaydın.
Evet, buyurun.
Evet, şimdi üç konumuz var. Baştan hı hı. İtalya, sonra Tayland, arkasından da dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan Libya ile ilgili karar ve büyük ihtimalle de 24-25 Eylül tarihlerinde Türkiye ile ilgili yaptırımlar konusunda ki görüşmelerin ön hazırlığını hı hı. değerlendireceğiz. İtalya'da bölge seçimleri vardı. Biliyorsunuz İtalya'da 1948 Anayasası birçok bölge ciddi özelliklere sahip bölgeler oluşturmuştu. Bu bölgelerin doğrudan seçilen, yani bizim belediye başkanı seçimi gibi bir seçim düzeni düşünün. Kişi bölge başkanı doğrudan seçiliyor. Bir de
galiba Bey sanırım düştü. Tam seçimlerden söz ederken teknik ekipteki arkadaşlar yeniden bağlamaya çalışıyorlardır. Daha öncesinde kısaca konuşmuştuk Ahmet Bey'le de İtalya'daki bölgesel seçimlerde bir tehlike var diye konuşuyorduk dün akşam. Çünkü aşırı sağın La Liga'nın aslında işin içerisinde yani faşist grupların da olduğu bir aşırı sağ oluşum La Liga seçimlerden yüksek oyanla hatta bazı yerleri kazanma ihtimali vardı ilk kez. Bunlar üzerine biraz konuşacaktık. Şu anda bağlandı mı Ali Bey?
Evet.
Ahmet Bey?
Ben bilgi vermeye devam edeyim. İtalya'da da halk parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik yapılan anayasa değişikliği referandumuna %70 oranında evet dedi deniliyor. İhlas Haber Ajansı'nın 8 saat önce çıkan haberinde. İtalya'da halk dün ve bugün düzenlenen referandumla İtalyan parlamentosunun üst kanadı senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, Temsilciler Meclisi'ndeki vekil sayısının da 630'dan 400'e düşürülmesini sağlayacak olan anayasal değişiklik için sandık başına gitmişti deniliyor haberde. Hı hı. İtalya İçişleri Bakanı'nın verilerine göre %99'a açılan sandıkların %69.60'ında evet, %30 ila 40 oranında ise hayır oyu çıkmış. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 güne yayılmış referandum. Katılım ise %53.84'müş. Bu şekilde bu kararla beraber 500 milyon avroluk bir yani yarım milyar avroluk bir tasarruf hedefleniyormuş. Ama yerel ve bölgesel seçimler oy sayımı devam ediyormuş. O da belirtilen bilgiler arasında. Şimdi durum şu. Parlamenter sayısının azaltılması 2018 genel seçimlerinde en çok oy alan parti olan 5 Yıldız Hareketi'nin en önemli seçim vaatlerinden bir tanesiymiş. Partinin eski lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sonucu tarihi olarak nitelendirmiş. Parlamenter sayısının düşürülmesinin ardından 5 yıllık yasama döneminde devlet bütçesinden 500 milyon avro tasarruf edilecekmiş. İki kanatlı parlamentoda temsil oranı referandumun ardından 64 bin vatandaştan 101 bine yükselmiş. Toplam 945 parlamenterin bulunduğu İtalya, Avrupa Birliği'nin en kalabalık temsilci sayısına sahip olan ülke konumundaymış aynı zamanda. Bu şekilde özetlenmiş İhlas Haber Ajansı'ndan daha yeni çıkan haberin içinde.
Cuma evet. günü Guardian'da, bu arada Ahmet Bey döndünüz mü? Yok.
Yok.
özür dilerim. Guardian'da Cuma günü bu seçimlerle ilgili hafta sonunda gerçekleşen seçimlerle ilgili bir yazı vardı. Burada da aşırı sağın yükselme ihtimalinden söz ediyor bir tehdit olarak bu ihtimalden söz ediliyordu. Sebebi de şu biliyorsunuz salgın döneminden tam da salgın döneminde İtalya'yı çok sert vurmuşken ve hükümet bu konuda çuvallamışken bu seçimler gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir risk vardı. Tepki oyu meselesi söz konusuydu. Ahmet Bey galiba şu anda
yok henüz. Orada mı acaba? Ahmet Bey?
Biraz uzaktan geliyor sanki sesiniz. Biraz daha
hep bu kadar oluyor maalesef.
Peki tamam. Buyurun siz dinliyoruz.
Şimdi İtalya'daki seçimlerde, bölge seçimlerinde seçimlerinde 7 bölgede seçimler yapılıyordu ve dediğiniz gibi biraz evvel özellikle Toskana'da 1948'den beri solun yönettiği Toskana'da sağın, hatta aşırı sağın, Lega'nın sağla birlikte, sağ partilerle birlikte oluşturduğu koalisyonun Toskana bölgesini de, yani Floransa'nın içinde olduğu İtalya'nın en önemli bölgelerinden birisi, onda yönetimini ele alacağı beklentisi vardı, endişesi vardı. Fakat seçim sonuçlarında, Toskana'daki seçim sonuçlarında solun ortak adayı Giovanna Gianni'nin %47 ile birinci geldiği ortak adayı Lega'nın
kanıtlandı. Kesinleşti evet. Yani, özür dilerim.
Evet, %47 civarında oyu var. Sağın ortak adayının ise oyu %40'da kalmış durumda. 33 yaşındaki Lega'nın adayı bir Avrupa Parlamentosu milletvekili bir kadın. Fakat beklenen başarıyı sağlayamadı Toskana'da. Evet. Buna karşılık solun elinden başka bir bölgeyi kazandı. Sağ Lega'nın adayı, daha doğrusu sağın ortak adayı Marche bölgesinde, yani Ancona kentinin olduğu bölgede, sağ bu sefer esas İtalya'nın esas faşist partisi olan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden bir adayı ortak aday olarak göstermişti Lega ile. Ve maalesef İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin adayı Marche bölgesinde, Ancona kentinin başkent olduğu bölgede kazandı. Bu Francesco
Acquaretti'deki
aday geçen sene Mussolini hayranlarının toplandığı bir yemeğe katılmakla eleştiriliyordu aynı zamanda. Buna karşılık Puglia'da Lega kaybetti, sol aday kazandı. Kampanya'da, yani Napoli'nin olduğu bölgede sol bölge yönetimini korumuş durumda. Liguria'da ise, yani Cenova'nın başkenti olduğu Liguria bölgesinde ise sağ iktidarını korudu. Bu seçimlerde bir tek Liguria bölgesinde iktidardaki Demokrat Parti ve Beş Yıldız Hareketi ortak aday göstermişti Liguria'da, ama o da yetmedi. Bunu şunun için söylüyorum, Toskana'da iktidardaki koalisyon, yani Demokrat Parti ve Beş Yıldız Koalisyonu ne Toskana'da, ne Puglia'da, ne Kampanya'da, ne Venedik'te ortak aday gösteremediler. Hı hı. Ayrı girdiler seçimlere. Sol, bir merkez sol koalisyonu olarak seçimlere girdi. Her bölgede farklı kompozisyonlar içinde. Sağ ise genellikle bir sağ ve aşırı sağ işbirliği içinde girdi ve maalesef pek dikkat çekmiyor, ama Ancona bölgesinde, Marche'de, dediğim gibi İtalya'nın Kardeşleri maalesef bu çok bir üzücü bir şey. Venedik bölgesinde ise Venedik bölgesini Lega'nın adayı yönetiyordu geçen seçimlerden beri. Fakat çok popüler aday ve %70 oyla yeniden seçildi Luca Zaia. Luca Zaia'nın çok yüksek gerçekten. Çok popüler olmasındaki önemli etmen de Lega'nın başındaki Salvini'den farklı olarak bu, duyuyor musunuz?
Evet evet, duyuyoruz, buyurun.
Lega'nın başındaki Salvini'den farklı olarak bu korona salgını başladığından beri Venedik'te çok ciddi önlemler almıştı. Salvini biliyorsunuz çoğu aşırı sağ lider gibi ilk başta bu önlemleri ciddiye almayan bir kurtarmıştı. Evet. Fakat Venedik bölgesinde çok ciddi önlemler aldı Luca Zaia ve şu anda Venedik'te sadece sağcıların değil, hatta solcuların da oy verdiği bir aday konumunda. Hatta bu popülerliği önümüzdeki dönemde Marco Salvini'nin yerine Lega'nın başına geçebilir veya ona rakip bir aday olarak ortaya çıkabilir. Merkez sağla daha rahat bir işbirliği sağlayabilir diye de düşünenler var.
Şu an bu arada, özür dilerim, salgının ilk, yani İtalya'yı ilk vurduğu dönemlerde diğer dünyanın geri kalan aşırı sağından farklı olarak İtalyan aşırı sağı derhal olağanüstü tedbirler alınmasına dair eylemler yaptığını hatırlıyorum. Şehirlerin kapatılması vesaire gibi. Hatta o dönemlerde bir tartışmaydı. Otoriterleşme için bir bahane olarak mı kullanılıyor diye.
Evet, ama aynı zamanda kendi oldukları bölgelerde, kendi yönettikleri şehirlerde çok başarısız oldukları için eleştirdiler. Çünkü hastanelerin özelleştirilmesi falan gibi bir dizi sorunlarda onlar yabancılara kapıları kapatın diyerek.
Evet, doğru. Göçmenleri özellikle
göçmenlere özellikle yapıyorlardı. Ama sanırım çok ciddi önlemler aldılar. İtalya'da bu yerel seçimlerin yanında bir ikinci referandum yapıldı. Referandumda katılımın %54 olduğu referandı, halk, seçmenler %69 evet dediler referanduma. Referandumun konusu neydi biliyor musunuz? Toplam milletvekili ve senatör sayısını 945'ten 600'e indirmek. Ve bu referandumla mecliste bundan sonra hem parlamentoda, millet meclisinde, hem senatoda toplam 600 milletvekili ve senatör olacak. Sonuç olarak 345 milletvekilliğinden oluşan bir parlamentosu olacak, meclisi olacak İtalya'nın. Bu da aslında önemli bir şey. Bu da Beş Yıldız Hareketi'nin seçim kampanyalarında çok kullandığı bir argümandı. İtalya'da da rahat bir çoğunlukla, %69'luk bir çoğunlukla halk tarafından kabul edildi. Bunun tabii sonuçları orta vadede gözükecek gibi gözüküyor.
Şimdi neden kabul ettiler? Ne gibi vaatlerle beraber böyle bir şey kabul etmiş olabilirler?
Bir kere bu kadar fazla milletvekili ve senatöre ihtiyaç yok. Bu bir boşuna para harcıyoruz bu kişilere. Yerel yönetimler zaten yeteri kadar kalabalık. Bu kadar kalabalık bir 650 kişilik bir meclise ihtiyacımız yok. 50-60 milyonluk bir nüfusumuz var. Boşuna biraz popülist bir eylem aynı zamanda.
Kemer sıkmış parlamentoya.
Evet, Beş Yıldız Hareketi'nin bu yönetici elite karşı olan bir taban hareketi biliyorsunuz. Beş Yıldız Hareketi. Kendileri yönetici elit konumuna geldiler ama bu şey konusunda da meclisin daha etkili çalışması, daha az masraf olması, İtalyan halkının sırtına daha az yük bindirmesi gibi konuları işleyerek halkın da hoşuna giden bir şey. Yani Türkiye'de zannediyorum şu anda 600'den 400'e indirme referandumu yapılsa meclisteki milletvekili sayısının çoğunluğun evet ne tahmin ediyorum. Bu genelde halkın klasik bir seçilmiş elit tepkisidir. Evet. Bunu destekleyen bazı siyasi gözlemciler de var. Fazla milletvekilinin olmasının milletvekillerinin faaliyetlerini de etkisiz hale getirdiğini falan söylüyorlar. Tayland'da Haziran ayından beri başlayan öğrenci hareketleri son Eylül ayında hızlandı ve 6 Eylül'de Eylül başından beri giderek artan bir şekilde liselerde ve üniversitelerde öğrencilerin kraliyet monarşik meşruti monarşiyi gerçek anlamda meşruti hale gelmesini isteyen ve bu 2016'da başa gelen kral Rama 10 kısa adıyla, uzun adını söylemeyeceğim, onun yönetim tarzına karşı çok büyük bir tepki var. Biliyorsunuz Tayland'da kral tanrısal konumdadır ve ama genellikle gözükmez. Ama şimdi kral hem ordu üzerinde giderek daha fazla müdahalede olduğu gibi çoğu zaman Almanya'da yaşamasına rağmen, karısı ve metresiyle beraber Almanya'da zamanın büyük bölümünü Almanya'da geçirmesine rağmen, niye Almanya onu bilmiyorum, Almanya'da geçirmesine rağmen yokluğunda kendine bir naip de bırakmıyor. Böyle bir naip bırakmamasına da tepki var ve 30 milyar dolar, ya milyon değil, 30 milyar dolarlık olduğu tahmin edilen, değerin 30 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir kraliyet sandığı var ve bunun kullanımı tamamen kapalı. Niçin kullanılacağı, evet, niçin kullanıldığı, neye harcandığı belli değil ve bunlara karşı olan tepkileri dile getiren gençler Önce üniversitelerde, hatta liselerde toplanırken geçtiğimiz hafta sokak hareketlerine dönüştüler ve bekledikleri kadar 100 bin kişi olmasa da 30 ila 50 bin kişi Tayland'da, Bangkok'ta krala karşı, kraliyetin bu yönetim tarzına karşı yürüyüşe başladılar. Ve evet, bunun arasında da 6 Eylül'de kurulan lise öğrencisi, 15 yaşındaki bir Taylandlı kızın kurduğu Bad Students, kötü öğrenciler hareketi de aynı zamanda bir tür Mayıs 68 havası taşıyor artık bu öğrenci hareketi. Evet. Yani okulda, liselerde üniforma giyilmesine karşı çıkıyorlar, zorunlu üniformaya karşı çıkıyorlar, saçlarının kesilmesine karşı çıkıyorlar, öğretmenlerin kendilerine aşağılayıcı davranmasına karşı çıkıyorlar, aşırı disipline karşı çıkıyorlar, eğitim sisteminin arkaikliğine karşı çıkıyorlar falan filan. Bir tür Mayıs 68 havası var özellikle bu liselerde, üniversitelerde. Ama şimdi 2006'da askeri darbeyle devrilen başbakanın partisinin o dönemdeki savunucuları, bazı dinleyicilerimiz 2006'da bu programı yaparken hatırlayacaklardı. Kırmızı gömlekliler olarak anılırdı o dönemin başbakanı, Demokrat Parti başbakanının savunucuları. Onlar da sokağa inmiş durumdalar. 2016'da askeri darbeyle devrilen o başbakan Tahsin Şirinavatsa'nın kırmızı gömleklileri şimdi sokaktalar ve onlar da bir kraliyetin kaldırılması talebinde bulunmuyorlar ama bir gerçek anlamda meşruti parlamenter rejim olmasını istiyorlar. Biliyorsunuz şu anda bir eski darbeci general başbakan Tayland'da. Evet. Askeri yönetim büyük ölçüde sivil yönetimin üzerine binmiş durumda. Bu ta 1932'den beri devam eden bir askeri darbe, askeri müdahale, askeri yönetim geleneği var Tayland'da ve kraliyette büyük ölçüde, evet, buna dayalı olarak ayakta duruyor.
Hafta sonu Guardian'da hafta sonu Guardian'da bir haber vardı. 1973 yılında Tayland'daki öğrenci isyanının yıl dönümü olan 14 Ekim için kitle gösterileri ve genel grev çağrısı yapmışlar. 19 Eylül'deki eylemi örgütleyen öğrenci hareketi.
Aslında bir dizi geçmişle ilgili, evet dediğiniz doğru, bir dizi geçmişle ilgili simgesel hareket yapıyor öğrenci hareketi. Örneğin pazar sabahı, geçtiğimiz pazar sabahı saat 6.45'te 1932'deki kraliyet aleyhtarı darbe anısına 1936'da kraliyet sarayın önüne çakılan özetle ülke kralım değil halkımdır diyen plaket daha sonra galiba bundan 10 sene önce falan yavaşça kaldırılmış. Pazar sabahı öğrenciler gene Kraliyet Sarayı'nın önüne tam o plaketin olduğu, çakılmış olduğu yere bir plaket çaktılar ve orada da bu ülke halka aittir, bize yanlış yere öğretildiği gibi krala ait değildir diyen bir plaket çaktılar. Evet. Öğrendiğime göre gazetelerden dün akşam gece saatlerinde yavaşça polisler o plaketi de kaldırmışlar. Bir semboller savaşı da yaşanıyor aynı zamanda dediğiniz gibi. Hı hı. Son olarak bitirmeden dün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Konseyi toplantısı yapıldı. Bu Dış İlişkiler Konseyi toplantısı aynı zamanda önümüzdeki 24-25 Eylül'de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısının hazırlığı niteliğinde biliyorsunuz ve burada Türkiye ile ilgili olası yaptırımlar da konuşulacak. Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi'nin konsilyum adını taşıyan Dış İlişkiler Konseyi'nin bu toplantısında bu sefer Türkiye ile ilgili bir karar doğrudan alınmadı ama Libya ile ilgili bir karar alındı. Libya'daki iki kişi ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı alındı. İki Libyalı kişi ve üç, biri Kazakistan, biri Ürdün merkezli Lübnan'da hareket eden bir gemi şirketi, biri Kazakistan'a ait bir havayolu şirketi ve bir de Samsun limanına bağlı Avrasya Denizcilik Şirketi'nin ne ait yaptırım kararı alındı. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle Avrasya Denizcilik Şirketi'nin Haziran ve Temmuz 2020'de Libya'ya silah taşıdığının belirlendiği gerekçesiyle bir karar alındı. Ve biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı da hemen bu kararı protesto etti. Libya'ya yönelik Tobruk hükümetine, Hafter güçlerine yönelik ambargonun delinmesine karşı tedbir alınmıyor. Sadece bu meşru hükümete yapılan destekler ve karşı tedbir alınıyor. Bu iki yüzlüktür falan dedi ama zannediyorum Ürdün merkezli Lübnan'dan hareket eden gemi Trablus Garp tarafına değil galiba Tobruk tarafına silah götürdüğü için geçtiğimiz Ocak 2020'de kendisiyle ilgili bir yaptırım kararı alınmış durumda. Yaptırım kararları kişilere yönelik Avrupa sınırları içine girdiğinde tutuklanma veyahut girememe daha doğrusu ve Avrupa sınırları içindeki varlıklarına el konulması, dondurulması ve tüm mali ilişkilerin, üçüncü kişilerin bu şirketle mali ilişkilerinin yasaklanması anlamına geliyor. Ama önümüzdeki 24-25'te Türkiye ile ilgili çok önemli yaptırım kararları olacağını zannetmiyorum şimdilik. Yalnız şöyle bir şey, o da hoş olmayan bir şey. Kıbrıs yönetimi, Kıbrıs devleti, Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs devleti bu 24-25 Eylül'de Türkiye ile ilgili ciddi yaptırımlar kararı alınmazsa o konseyde Belarusya ile ilgili Belarusya'ya yönelik Lukashenko'nun yönetimine yönelik yaptırımlar kararını veto edeceğini duyurdu.
Evet.
Bu da hoş bir şey değil. Yani bir ülkeye yaptırım yapmıyorsanız öbürküne de cezalandırmayacaksınız diye böyle bir denklik kurmaya çalışmak biraz da Avrupa Birliği'ndeki o pazarlığı biraz pazarcı pazarlığına benziyor maalesef. Bu da siyasi anlamda, etik anlamda insanı düşünmeye sevk ediyor doğrusu.
Evet, bu aynı toplantıda da zaten bunu dile getirmişler. Dolayısıyla bu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de açıklama yapmış. Bu nedenle bir karar alamadık Belarus'a yaptırımlar konusunda deniyor.
Evet. Gerçi şimdi onu Avrupa Konseyi'nde çok şey, yani Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde çok ciddi kararlar alınmayacağı biliniyordu bu açıdan. Hı hı. Pazarlıklar esas şimdi devam edecek. Esas konseyde karar alacak. Çünkü Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin kararlarının ötesinde konseyin, Avrupa Konseyi'nin kendisinin münhasıran karar alma imkanı var. Ama maalesef böyle bir al gülüm ver gülüm, al ver pazarlığı içinde insan hakları da bunun bu pazarlığın bir parçası haline geldiğini görmek son derece hayal kırıcı, ümit kırıcı diyelim.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet Bey.
İyi günler.
Haftaya görüşmek üzere.
İyi günler.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.